Merhaba, ben Samcan.
Merhaba, ben Barış.
Girişimci Muhabbeti'nin 145. bölümüne hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Evet, bu bölümde Tuna yok. Kendisi
hastalık.
Kuş gribi mi olmuştu?
Domuz gribi.
domuz gribiyle kuş gribi karışımı bir zatürre. Şey olmuş. Evet, aynen.
Verem.
Ondan gelemedi kendisi. Sesim de çıkmıyor, siz de hasta etmeyeyim dedi. Biz de okey dedik.
Mesela geçen haftalarda gelip hasta etmeye çalıştı. Başarısız aynen, olunca aynen. Bu sefer denemedi.
Dedi ki olmuyor, size bulaşmıyor. Ben kendi kendime mikrobumda yaşayayım.
Aynen.
Biz de Tuna yokken konuşacak konu bulamadık.
Yani şöyle bir şey var. Şimdi Tuna yokken birazcık hemen yoldan çıkalım dedik. Tuna aynen. Biz için çok aynen. Disiplinli bir şekilde işimizi yapmaya odaklıyor. Ki biz böyle değiliz yani hayatımızda. Evet, hiç öyle de olmadık.
Değil mi? Böyle çok saçma sapan bölümler çekiyorduk. Tuna her seferinde aynen. Konuları yazsanıza.
Aynen. Konuları yazın ve planlayalım. Güncel evet. Şunlar oldu. Hadi bunları
peki,
yapıyoruz.
Hangi sırayla yapacağız? Şuradan nasıl geçiş yapacağız falan.
Kestim şimdi. Bundan sonra sen direkt gir. Hemen gir. Bir de Tuna yok ya hemen arkasında nasıl konuşuyoruz.
Evet, aynen.
Sanki Tuna hiç dinlemeyecekmiş gibi. Adam ilk iş sabah onu dinliyor hemen bütün yanlışlarını söylüyor. Burayı kesmemişsin.
Evet aynen. Yani her şeyi takip edip ondan sonra bütün hatalarımızı bu yüzümüze vuruyor. Teşekkürler Tuna.
Teşekkürler varlığın için.
Şey bu bölümde olan hatalardan kaynaklı özür dileriz arkadaşlar. Tuna'nın yokluğu ile ilgili. Olabilir. Evet aslında Barış güzel bir konu buldu. Onun hakkında konuşacağız.
Yani bölümde. Aslında ben dedim ki artık belki bazen bana
artık
konulardan.
Artık belki bazen. Bütün bağlaçların hepsini nasıl kullanabilirim?
İşte bağlayamayınca böyle oluyor. Dedim ki bu konulardan uzak kalsak da biraz. Yani güncel bir şeylerden bahsetmek evet iyi güzel. Her zaman bahsetmek gerekiyor. Yorumlamak iyi de oluyor. İnsanlardan da iyi feedback alıyoruz o konuda ama belki bu sefer onu yapmayız dedik. Ve şey düşündüm ben. Hani biz ne bileyim sabah kalkıyoruz akşama kadar çalışıyoruz ve arada yaptığımız bir sürü ne de derler productivity hack var hayatımızda. Hı hı. Onlardan biraz bahsedebiliriz. Belki insanların hayatına bir etkide bulunuruz. Onlar bilmiyorlarsa uygulayabilirler. Bilmiyorum yani. Biz belki Slack kanalında bu konuşmayı başlattıktan sonra onlardan bir şeyler öğrenebiliriz. Böyle biraz daha günlük hayatımızda birbirimize faydalı olabileceğimiz bir şeyden bahsetmek istedim. Bilmiyorum ondan ne kadar dolu bir şekilde bahsedebiliriz ama senin de varmış. Benim de yaptığım bir şeyler var. Onların üstünden geçeriz. Bu bölümde Tuna'nın yokluğuyla belki biraz daha kısa tutabiliriz.
Evet, aslında eminim en çok Tuna'da vardır. Çünkü böyle optimizasyonları sevdiği için.
Tuna'da şey vardır ya bende bir buton var ona basıyorsun böyle bilgisayar sağdan gelmeye başlıyor. Keyboard çıkıyor bir anda falan. Onun gibi şeylerdir. Yes, ne yapıyorsun ya sabah yani senin gerçekten ilk önce haftadan bahsedelim. Hı-hı. Haftan genelde işte hafta içi ve hafta sonu olarak mı dağılıyor yoksa böyle belli günlerin var mesela. Perşembe çok başka bir gün. İşte cuma daha düşük bir gün. Hafta sonu bambaşka kafadasın falan. Onun gibi mi? Yoksa daha basit mi? Hani normal çalışan insan gibi mi? Hafta içi var hafta
şimdi
sonu.
Benim haftam şu anda ikiye bölünüyor. Çarşamba gününden yani çarşamba gününün öğlesinden sonra aslında bizim portföy şirketlerinden birisi olan Picus'a hı-hı. çalışıyorum. Orada hı-hı. böyle doğrudan aktif olarak yapmam gereken şeyler var. Ondan dolayı benim çarşamba günüm tam bir limbo günü oluyor.
Yani çarşamba günü mü oraya gidiyorsun?
Yok, gitmiyorum bu arada. Yani ya fiziksel ama çarşamba günü şey gibi düşün.
O işe başlıyorsun.
Evet, o işe başlıyorum.
Okay.
Pazartesi günü her zamanki gibi planlama. Böyle hmm. pazartesi sabahı zaten şöyle bir oturuyorum. 9-10 arası bir haftayı planlıyorum. Hmm. Çarşamba gününü de planlıyorum. İşte çarşamba gününden sonra ne yapacağım falan okay. filan diye. Sonra bizim pazartesi günümüz tamamen toplantıyla geçiyor. Hı. İşte bir ketchup toplantısı yapıyoruz.
Bütün ekip bir araya geliyor
evet,
mu?
Evet aynen bütün ekip bir araya geliyor. Takip ettiğimiz konularla alakalı herkes birbirini güncelliyor.
Şey gibi aslında Scrum'daki planning gibi büyük olsun.
Aynen her haftanın başında oluyor. İşte takip ettiğimiz girişimciler kim, girişimler kim, mevcutta çalıştığımız girişimlerle neler yapıyoruz falan filan onları hı. konuşuyoruz.
Update oluyor yani.
Evet aynen bunu yapmak için bu arada kullandığımız tool Trello oluyor. Hı. Trello'da şöyle bir akışımız var. Inbox diye bir akışımız var. Oraya herkes böyle genel fikirlerini falan döküyor. Aklına gelen şeyleri yazıyor. Ondan
backlog
sonra,
gibi.
Evet aynen backlog gibi. Ondan sonra şey backlog diye ayrı bir şeyimiz var aslında. Ha? Backlog'a şey çekiyoruz. Ya mesela diyelim ki ben inbox'ı şöyle yazıyorum aslında. Barış'a işte ne bileyim Barış'a dijital marketing konusunu hatırlat yazıyorum. Hı. Tamam mı? Ondan sonra onu backlog'a çektiğimde düzeltiyorum.
Yani daha yani, define ediyorsun gitgide.
Aynen çünkü inbox'ı biraz daha hızlı kullanıyoruz. Böyle tık tık tık diye böyle bir şeyler yazıyorsun. Aklına geldiği anda kullanıyorsun. Evet. Bu arada bu
not almak için.
Things diye bir app var. Gördün mü hani? O bir to-do app'i. Onun kullandığı bir metodoloji aslında. Hı. Ben de çok beğendim. Çünkü aslında şey oluyor. to-do yazmaya bir fazla bir efor sarf ediyorsun. Evet. Ama aslında o ayrı bir iş.
Yani kesinlikle.
To-do'ları çıkartmakla to-do'ları detaylandırmak ikisi birbirinden farklı kaslar gerektiriyor.
Bence herkesin hayatında bir böyle asistan gibi bir şeye ihtiyacı var. Böyle bir product manager gibi beni düzenleyecek. Benim to-do'larımı ayrıntılandıracak. Bana tam ne yapmam gerektiğini söyleyecek falan. Yani o yüzden insan kendi kendine yapınca birazcık şey oluyor.
İşte ben aslında günlük bir zaman ayırmaya çalışıyorum ona. Yani böyle
pazartesi gününü sen haftanın diğer günlerini planlayarak
geçiriyorum. Evet, aynen, ne olacak ne yapacak falan diye. Ondan sonra öğleden sonra da Picus ekibiyle bir toplantım oluyor. İşte onlarla ne yapacağız?
Pazartesi.
Evet, aynen, pazartesi günü. Sonra işte burada iki tane şey var. Birisi bu arada ben normal hayatımı da Trello üzerinden takip ediyorum.
Hı. Yani kişisel şeylerini de yazıyorum.
Kişisel şeylerim de Trello üzerinde duruyor. Ve onları, yani üçü de aslında böyle ayrı ayrı boardlarda duruyor. Sonra burada genellikle to do takip etmiyorum. Aslında başlık takip ediyorum. Mesela atıyorum. Devlet destekleri ile alakalı Ankara ziyaret edilecek. Ya da şöyle diyorum, devlet destekleri diye bir başlığım oluyor. Ondan sonra onunla alakalı oluşan to-do'ları things diye bir app var.
Ona
checklist koyuyor. Gibi olan, yani hani böyle gerçekten yapılacak bir şey bu. Çünkü mesela devlet destekleri ile alakalı araştırma yapmam gerekiyordur, ikisiyle konuşmam gerekiyordur falan filan. Trello'ya bunları yazdığın zaman böyle Trello çok şişmeye başlıyor. Onun yerine şey yazıyorum, devlet destekleri diye bir şey yazıyorum.
Demek ki insanlar farklı platformlara ihtiyacı oluyor. Yani bir şey Trello'da tutayım da bir şey de bilmem ne de tutayım falan gibi. Bağlı mı bu arada Trello ile şey?
Things? Yok, bağlı değil. Şey, çünkü yani bağlı olmasına da gerek yok. Şey, ikisinde yani Things'de çok ayrı şeyler de takip ediyorum. Mesela kredi kartını öde. Kirayı bilmem ne yap falan filan gibi böyle errand'ların falan filan da olduğu bir şey. Burada şimdi yeni bir şey kullanmaya başladım. Yani aslında şöyle düşün. Trello'da aslında genel daha yüksek planı yapmaya çalışıyorum.
Define edemediklerin.
Ve biraz daha böyle genel olacak aksiyonları çıkartmaya çalışıyorum. Sonra bunu gerçekten yapılacak işlere çevirdiğim application Things oluyor. Things'de böyle upuzun bir to-do list oluyor mesela. Şimdi açayım.
Peki bunları haftalık mı yapıyorsun, yoksa mesela senin yani gerçek backlog tanımına uyacak şekilde bir ay sonra yapacağın şeyler de var mı orada?
Haftalık yapıyorum her zaman. Daha fazla soğuk.
Yani mesela gelecek hafta ne yaptın, aslında ne yapacağım belli değil. Gelecek hafta belki vardır da ondan sonraki hafta yoktur.
Gelecek hafta var. Aslında en tepeden bakmak gerekirse. Çok karışık oldu arkadaşlar üzüldüğünüz ama.
Sami Can çok kaotik çalışıyormuş.
Şirkette biz şu anda şunu oturtmaya çalışıyoruz. Çeyreklik, yani yıllık planlar. Ve onları çeyreğe kırmaya çalışıyoruz. Ve aslında da en tepede de tabii BK Audacious Goal dediğimiz şeye gitmeye çalışıyoruz. Bu arada ben bunu hayatımda da yapıyorum. Yani ve bunu sürekli düzeltiyorum bu arada. Ben bunun en önemli kısmı şu olduğunu düşünüyorum. Hedefler koyacaksın ve yapamayacaksın. Sonra yapamadığın zaman şunu göreceksin. Demek ki çok fazla hedef koymuşum.
Olabilir.
Ya da işte hedefleri yani yanlış koymuşum.
Bazı hedeflerini yapacaksın, bazılarını yapamayacaksın. Evet, o yüzden aynen. Çok fazla hedef koyuyorum.
Ben eskiden kendime çok kızardım şey diye. İşte,
sen mükemmelleyecek misin ya o kadar?
Yani evet, bayağı bir mükemmelleyeceğim.
O kadar da olduğunu düşünmüyordum ya. Çünkü yani çok mükemmeliyetçi olanlar execute edemiyorlar ya hiç.
Evet.
O öyle kadar da değilsin yani. Var.
Ya işte aslında onu düzeltmeye çalışıyorum. Şöyle oluyordu. Mesela diyelim ki bir şey yapamadım. Yani bir yıllık bir plan yaptım kafamda.
Onu başaramadım.
Dedim ki 25 tane kitap okuyacağım. Okuyamadım, 10 tane okudum. Aşırı paralıyordum kendime. Allah'ım nasıl yapamadım?
Hiçbir işe yaramayan bir insan oldu.
Evet, aynen. Çok kötü bir spreyle giriyorsun. Sonra diğer işleri de yapmanı engelliyor.
Tabii,
bu arada.
Moralim yani. Bozdu.
Ama aslında meğersem şuymuş. OKR muhabbeti var ya Google'da kullanılan. İşte dinleyicilere söylemek gerekirse Objectives Key Results diye bir şey var Google'ın yaptığı. Bu da aslında şey. Adam diyor ki işte şirket olarak genel hedeflerinizi belirleyin. Sonra bunları alt objektiflere bölün. Sonra her objektifin altına sayısal ana çıktıları belirleyin. Yani mesela nasıl oluyor? İşte ne bileyim. Türkiye'nin bir numaralı podcast'ı olmak istiyoruz falan filan diye. Ondan sonra sen diyorsun ki işte şu kanallarda yayınlanmam lazım. İşte Android'de de bilmem ne olmam lazım. Şurada da bilmem ne olmam lazım falan deyip ondan sonra da onu rakamlara dökmeye
başlıyorsun. Diyorsun ki benim aslında aylık dinlenmem 40 bin olmalı.
Falan gibi böyle şeylere döküyorsun. Bu şekilde kırıyorsun. Ondan sonra yaptığın şeylerden birisi şu. Quarterly bunu, yani çeyrekte bir takip ediyorsun. Diyorsun ki ne yaptım ya? Ben dedim ki 40 bin olması lazım.
Çeyreklik takip sonra, edince bu sefer yıllıkların hayal kırıklığıyla dolmuyor.
Bir yandan da şöyle bir şey var. Mesela 40 bin diyoruz tamam mı ilk çeyrek seninle. Sonra bir bakıyoruz 23 bin dinlenmişiz. Lan zaten ne hayal ediyordun? Nasıl zaten geçtiğimiz ay demek ki 20 bin dinleniyormuşsun ki 23 bin olmuş.
Bir kere zaten hedef koymayı öğrenmek diye bir şey var.
Aynen. Hayatta. Aslında bu işe yarıyor bu. Yani doğru mu hedef koyuyorsun? Bir de bütün hedeflerin, o key result'ların hepsini şeyle puanlıyor. 10 üzerinden bir puanla hı-hı puanlıyor. Ve burada da şunu diyor. 9 ve 10 kötü. 5'in 6 da çok geçene de. 5'in 6 da kötü. Neden? Çünkü diyor ki 5'in 6 bir şey veriyorsan bir şeyde ya fail etmişsindir. Hı-hı. Bunu bir kontrol et. Ya da yani yapılamayacak bir şey istemişsindir ki ondan farkına fail etmişsindir. Hatta evet yani 0-1 falan alıyorsan yani zaten o kadar kötü bir şekilde fail edilen bir şeydi. Demek ki çok tabii planlamayla alakalı problem var. 9-10'da da aynı şey diyor. Yani sen zaten kendini zorlayan şeyler yapmıyorsan hı hı o zaman gelişim de yok. Yani sürekli 10-10-10 yaptığın şeyler yaparsan da aslında iyi değil.
Kesinlikle.
Yani ondan biz sen hedef koyuyoruz. 40 bin diyoruz ve o ay 39.500 yapıyorsak demek ki yanlış yapmışız. Yani böyle precise bir şeye gitmememiz lazım orada.
Aynen, belki de ne bileyim ya arttırman evet gerekiyor, arttırmamışsın. Aa, 40 bin tutacak, geçecek, geçmesin falan.
Aynen, bir şey tutturmaya çalışmıyorsun yani. Orada kasını geliştirmeye çalışıyorsun. Ya da mesela 40 bin demişiz ama 20 bin yapmışız, demek aşırı kafadan atıyoruz yani hiçbir şekilde. Evet.
Bu arada bu işte mükemmeliyetçi olan insanlarla ilgili şey yaparsak, düşünürsek, şimdi o adamlar 20 bin, 40 bin deyip 20 bin yapmaya inanılmaz yıkılıyorlar, bitiyorlar böyle, of hiçbir işe yaramam falan filan. O adamlar sadece 40 bin deyip 40 bin yapmaya şey yapıyorlar, tatmin oluyorlar. O da mesela senin dediğin gibi şey, gelişime de engelliyor aslında. Hı-hı. Diyor ki işte bak mükemmelim, işte harikayım, harika yaptım falan. Aslında öyle bir şey hiç zaman yok ya. Hani yapmış olabilirsin ama yani düşük bir ihtimal yapmayacaksın, yapamayacaksın ve zorlayacaksın kendini durmadan buna. Yani kendine push edecek bir sebep bulmazsan zaten yani en sonunda daha şey düşünürsek, yukarıdan düşünürsek hı-hı yani ben oldum dememelisin ya her zaman, hiçbir hı-hı zaman. Bu da onun gibi yani, hiçbir zaman 40 bin dedik, 40 bin yaptık, bizden daha iyisi o yok şu anda falan. Yani
ya işte aynen, onun aslında boş bir laf yani. Böyle tam sweet spot, böyle ara bir nokta var. Şey olması lazım, zorlanmalısın hı hı ve o konfor alanının dışına çıkmalısın belki de.
Yes.
Ama bir yandan da ölmemelisin yani, hiçbir şekilde erişilemeyecek ve ben ne yaparsam yapayım olmayacak.
Peki sen kendine hedefler dememesin koyarken ya da ne bileyim işte daha küçük to-do'lar falan yaratırken bu hayatında yapmak istediğin ve şu anda beceremediğin şeylerle ilgili şeyler koyuyor musun? Şundan bahsediyorum mesela. Ne bileyim işte git şu şirketle ilgili şunu yap falan. Bunlar senin gündelik işlerin ya. Bunları hı-hı geçiyorum hı-hı normal işlerini. Ama daha sosyal bir insan olmak istiyorsun mesela. Hı-hı. Ya da daha nerd bir insan olmak istiyorsun. Hı-hı. Bilmiyorum yani.
İşte bak, bunda da bir ayrım yapıyorum. Bu arada işte insanların farklı araçlara ihtiyacı var. Hı-hı. Bir numaralı şeylerden birisi. İkincisi de benim düşüncem, insanların yapmaya çalıştıkları şeyleri de kategorize etmeleri gerekiyor.
Doğru.
Mesela biz podcast çekiyoruz. Tamam mı? Podcast'imizi daha iyi bir podcast yapmak için hedefler belirleyebiliriz oturup. Hı-hı. Deriz ki işte şurada olacak, burada olacak. Logosunu yenileceğiz, web sitesini yenileceğiz bilmem ne falan. Ama sonuçta bir podcast var.
Evet. Tamam. Esas ürün o.
Aynen. Bir de oluşmuş bir şey var. Yani hı-hı biz bunu oturduk 145 bölümdür çekiyoruz. Hı-hı. Ama şu farklı bir durum. Biz seninle podcast çekelim diyoruz.
Sıfır.
Evet, sıfırdan bire getiriyorsun. Burada aslında to-do'nun şeyi, skopu çok farklı oluyor. Çünkü şöyle diyorum aslında. Terra Incognita olayını sana anlatmıştım değil mi? Yani göremeyeceğin ve planlayamayacağın bir sürü şey var. Ama kesinlikle mesela biz
her an var.
Evet, girişimci muhabbetiyle alakalı bir şeyler planlayalım. Yani %90 biliyoruz zaten olacak şeyleri falan filan. Test edeceğiz. Olmadığında da zaten olmayacaktı. Ya da olduğunda okey zaten falan diyeceğiz. Sonuçta televizyon şovu yapmaya çalışmıyoruz. Ama oturup televizyon şovu yapacağız desek.
Orada var işte.
Ya evet. Hiç hayatımız boyunca.
Peki hiç olan yapamayacak şey mıyız?
Yok. Benim tek şeyim şu. İnsanlar bu ikisini birbirine ayırsın. Ve aslında sıfırdan bire yapılan şeylerin çok daha zor olduğunu ve aynen, bunu planlarken öyle bunların sayısını limitli tutmaları gerektiğini.
İşte planlamayla da çok vakit harcarsan evet execution'a hiç geçemiyorsun. Yani mesela biz şu anda oturacağız, otursak ve desek ki işte televizyon şovu yapacağız. Hı-hı. Bir hafta araştırma yapsak bununla ilgili. Hani belki bir hafta okey ama bir haftadan sonra artık gidip biriyle konuşmuyorsan, aksiyona geçmediysen zaman kaybediyorsun.
Ben söyleyeyim, hatta zero to one dediğimiz yani sıfırdan bire taşıdığın şeylerde planlama yapmanın negatif bir etkisi bile var.
Olabilir.
Yani şey, gidip anında ya, çünkü planlayamıyorsun ki.
Aynen, tamamen böyle kaos içindesin. Aynen. Bunu mu düşüneyim, bu bir KPI mi, bu bilmem i̇şte, ne mi derken.
Bir de bilmiyorsun abi, çok basit yani, atıyoruz kafadan. Diyoruz ki televizyon programı yapmak için şu lazım, bu lazım falan diyoruz.
Stüdyo bulmamız lazım.
Bir gidiyoruz, bir herif alakasız şeyler söylüyor. Diyor ki aslında şu lazım. Okey tamam, biz böyle iki sayfa bir şey yazmıştık, tamamen yalan oldu falan.
Tabii işte bir de emeklerin de boşa gidiyor. Çünkü evet, kendin planlayıp başka bir yerden know-how almayıp emek veriyorsun. O emekler çöpe gidiyor, hı, zaman gidiyor.
Bir de bence takatin de çok hızlı düşüyor.
Dayanıklılık.
Evet. Dayanıklılığın çok fazla olmayabiliyor bu sıfırdan bire taşınan şeylerde.
Çünkü çok yalnızsın ya ortamda.
Evet.
Diyorsun ki yani zaten hiç kimse yok etrafımda bana bununla ilgili feedback verebilecek. Ben tek başıma yapmaya çalışıyorum. Etrafımdaki herkes bana yapma diyor. Hı-hı. Ona rağmen yapacağım ama falan. Herkes zaten durmadan negatif şeyler söylüyor. Hı-hı. O kadar çok yalnızsın. Çok korkaksın. Ama yine de yapman gerekiyor. O yüzden direkt kafa göz dalman evet, gerekiyor. Neyse bu şeye dönüyor evet, bu arada.
Yine. Sıfırdan bile son bir şey söyleyeceğim. Sıfırdan bile çektiği şeylerde bir de konfor alanının dışında olduğun için başka şeylere kaçma ihtimalin artıyor. Hı-hı. Şimdi ne yaptık?
Kolaya aslında, kaçıyorsun.
Evet aynen, kolaya gideceksin. Ondan dolayı bence insanlar bir plan program falan filan yaparken ya bu şeyle alakalı konuşuyordum bir arkadaşımla. Yeni yıl şeyleri vardır ya, planları.
Resolution.
İşte sigarayı bırakacağım, spor yapacağım, tabii, bilmem tabii, ne yapacağım falan. En büyük problem şu. İşte burada bu problem çıkıyor orada. Abi diyorsun ki spor yapacağım, hayatım boyunca spor yapmamışsın. Hı-hı. Sigarayı bırakacağım, 10 yıldır sigara içiyorsun. İşte bilmem neyi yapacağım, yapmamışsın. Yeni dil öğreneceğim, bilmiyorsun. Bunları nasıl yapacaksın? 4 tane...
Niye bu kadar kendine ağır başlıyorsun?
Evet, aynen. Hayata? De ki ben bu sene yani bir tane kendime büyük hedef koyuyorum. Gerçekten başarılı insanlar genellikle bunu yapıyorlar. Evet. Onu limitliyorlar yani.
Çünkü başarılı insanlar başarmayı biliyorlar. Yani hı-hı, bu biraz böyle bullshit bir laf gibi oldu da bir şeyleri daha önceden başardıkları için o tecrübeye sahipler. Hı-hı. O yüzden uçmuyor. Diyor ki ben gerçekten başarmak istediğim için ben sadece sigarayı bırakacağım diyor. Sadece onu yapıyor ve ondan tatmin oluyor. Ama diğer adam 4 tane büyük hedef veriyor. Tabii ki hiçbirini yapamıyor. Hı-hı. O da hiçbir şekilde tecrübe kazanamıyor başarıyla.
Ve ondan sonra gibi, böyle sözler vermemek lazım. Çünkü olmuyor falan gibi bir garip bir düşünüyor biliyorsun. Evet gerçekten.
Ya, saçma bir kültür oluşu.
Ya şey bu arada bence dışarıdan bakınca yanlış gözüken şeylerden birisi de yani anlamakta zorlandığımız problemlerden birisi de şu. Ben Barış'a bakıyorum, diyorum ki adama bak, freelance çalışıyor, 8 tane müşterisi var, işte şu kadar deneyim biriktirmiş, podcast çekiyor bir yandan, işte evli falan. Ama sen bunların hepsini bir ayda yapmadın abi.
Aynen öyle yani, değil mi?
Hani
sanki bir anda böyle yani, çıkmış gibi tabii
evet,
ki.
Yani hani Barış bir yandan bilmem ne kariyerini yaparken bir yandan yani aynı anda başlamadı bunlara.
Hepsi aynı anda başlamadı
evet,
tabii ki.
Yani birini yapıyordu zaten, birini sıfırdan bire getirmişti, onu biri birden ona
getirmişti. Birinin zorluğu azalınca evet, yeni bir zorluk getirdim hayatıma, sonra yeni bir zorluk
gibi
getirdim.
Ve, ama insanlar sanıyor ki vay be adama bak ne kadar çok şey yapıyor.
Yok yok, zaten yani biz kendi etrafımızdaki insanlardan bahsediyorsak ne yazık ki öyle bir şey var ya, algı var. Yani insanlar birbirinden etkilenmeye çok açıklar. Bir de zaten hep de çok hava atılıyor ya, işte bu adam böyleymiş. Hı-hı. İşte hemen herkes birbirini abartmak üzerine kurulu zaten bütün o muhabbetler falan. Ama herkes çok kötü etkileniyor açıkçası yani. O yüzden ondan bir soyutlanmak lazım. Gerçekten kendi böyle tamam ya, bu aslında öyle gözüküyor da aslında bunun böyle bir hikayesi vardır falan deyip kendini demotive etmemek lazım. Çünkü ben mesela Sami Can'a bakıp demotive olabilirim. Derim ki adam yatırımcı oldu, bak nereden çalışıyordu, oraya gitti, bir üzerine podcast yapıyor, nasıl vakit ayırıyor, bir de işte köpeği var, köpeğini bile gezdirebiliyor falan diye abartabilirim ve kendimi şey hissederim. Herkes neler yapıyor, ben hiçbir şey yapmıyorum.
Evet.
Ya. İşte
evet,
bu var ya, olabilecek en kötü şey yani. Evet. Hiç kimse o kadar ilginç bir şey yapmıyor aslında yani. Sadece insanlar planlılar, bir yere gidiyorlar. Evet. Çok da farklı yani, hani multitasking olayı var ya, ben ona inanmıyorum. Aynı 10 tane hedefe gitmiyorsun yani.
Tabii.
Bir tane hedefe gidiyorsun, aynen, başarırsın, sonraki hedefe gidiyorsun falan. Neyse, ben aslında şeyden bahsedecektim biraz. Seninkiler biraz daha şey, yani beklendik bence productivity ile alakalı. Beni biliyorsun, ben bir 3 senedir falan birazcık şey konularına takmış durumdayım. İşte yemek, düzgün beslenmek falan. Şimdi geçen, bu arada Tuna benden dalga geçti Slack'te. Bir muhabbet döndü. İşte ben de bununla ilgili arada konuşmak istiyorum da bir türlü yeri gelmedi falan dedim. Tuna da böyle haha Barış ne yiyor ki zaten falan gibi bir
yani. Barış'ı görmeyenleriniz, Barış yani 10 kilo musun sen? Kaç kilosun?
7,5. 72-73 kilo.
72 kilo. Ve 1.90.
86.
İşte 1.90'sın neredeyse.
Yuvarlamaya bak.
72 kilosun ve yani bir deli evet, bir kemik tanımının şeyi.
Ama yani herhalde 3 sene önce böyle 1.60 90 kilodan sonra buna dönüşmedim yani 3 sene önce.
Evet, hayatım boyunca da böylesin. Bütün fotoğraflarında da böyle gözüküyor.
Kesinlikle yani benim için hiç değişik bir şey olmadı. Bence bu o kadar yani bu şanslı bir şey. Bundan memnunum, mutluyum. Ama 3 sene önce yaptığım değişikliklerden sonra başka insanların da bunu böyle basitçe, yani bu kiloya gelmekten tabii ki bahsetmiyorum da hayatındaki performansı arttırmaktan bahsediyorum. Yani onu kesinlikle yapabileceklerine inanıyorum. İşte ne yapmıyorum ben? İşte şeker yemiyorum, tamam mı? İşte o glisemik endeks muhabbetine dikkat ediyorum falan. Bunları şimdi ortamda ilk önce anlatıyorsun, herkes böyle ya okey ya falan, hani böyle hipster falan, böyle ne ya bu yeni bir hareket falan, öyle bir tepki alıyorsun. Sonra eğer oyun
glisemiklerdenmiş.
Aynen, bir de böyle bir teknik bir laf falan kullanınca böyle iyice bayıyor insanlar. Ya bu nedir ya? İki gün sonra yiyecek göreceğiz falan diyorlar. Sonra o insanlarla takılmaya devam edince, bir de tutarlı olursan gerçekten, onlar bu sefer gerçekten senden etkilenmeye başlıyorlar. Diyorlar ki bu adam hala yemedi ya. Gerçekten nasıl olabilir yani? Bu nasıl bir kafa? Niye tutarlı oluyor ki bu kadar? O adam da etkilenmeye başlıyor. Sonra o uyandıktan sonra sana sormaya başlıyor. Gerçekten neden yemiyorsun? Hani normalde hava atmak için yemediğini düşünüyordu ya. O düzeliyor. Diyor ki abi gerçek sebebi ne bunun? Sonra anlatmaya başlıyorsun falan filan. Okey okey diyor, işte sağlıksal durumlar falan. Sonra gerçekten günde işte çalışırkenki performansın arttığından bahsettiğinde, o zaman bir işte bir şey oluşuyor. Diyor ki ha, şimdi bu ilginç bir şeyden bahsetti. Ondan sonra da uygulamaya şey yapıyor, geçiyor. Uygulamaya geçmekte aslında de abi ben de yemeyeceğim falan diyor. Mesela işte ben geçen Katar'a gitmiştim ya yazın. Mayıs'ta falan. Şimdi orada bulundum.
Geçen dediğin tam bir sene önce.
Evet ya, bir sene olmuş. Çok olmuş. Evet. Orada gittik işte. Ben tabii ki normalde yemediğim gibi orada da yemiyorum. Ve etrafındaki insanlar böyle Çağatay falan var işte. Kerem var Casmob'da. Onlar nasıl ya abi, nereden çıktı falan. Sonra onlar da böyle bir gaza geldiler. Çağatay mesela tamam abi ben de yemeyeceğim dedi. Orada galiba yemedi de. O şeye girdi. Böyle bir ay falan da öyle takıldı. Sonra döndü Dubai'ye. Bir iki hafta yine devam etmiş. Ondan sonra koyuvermiş mesela. O motivasyondan uzaklaşınca da geçiyor. Aslında olay şu. Bir şeyle ilgili gaza gelebiliyorsun. Hani nerede konuşmuştuk onu ya? Hatırlamıyorum. Bir bölümde konuşmuştuk. İnsanlar normalde ne yapmaları gerektiğini biliyorlar. Yani teorik bilgi çok bariz bir şekilde ortada. Yani şu anda büyük olasılıkla herkese sorsak, yoldan geçen herhangi birine sorsak, şeker yemeli misin, yememeli misin desek, herkes yememeliyim bence der. Hı hı. Ama kim yemiyor? Diyor ki mesela birileri, ya abi bir tane zevkim var, niye ondan şey yapayım? İşte ona da mı karışacaklar falan filan. Yani böyle bir dışarı karşı böyle saçma sapan bir defansa giriyorlar. Halbuki senin için iyi bir şey. En sonunda onu da kabul etse bile bazıları, evet abi yememek lazım ama işte yiyoruz, ne yapalım. Ya da işte sigarada da vardır o. İçmemek lazım ama içiyoruz. Hiç kimse doğru bildiği şeyi yapmıyor. Yani böyle bir ortamda da üzerine bir de kendinden beklentilere giriyorsun. Abi ben aslında sigarayı bırakacağım. E sen biliyorsun sigarayı bırakman gerektiğini, şeker yememen gerektiğini. Bırakıyor musun? İşte sen mesela gerçekten sigarayı bıraktın hayatında birkaç kere. Tekrar başladın ama sigarayı bırakman gerektiğini biliyorsun ama bırakmıyorsun. Doğru ya, doğru. Hayır, şu anda senin üzerine bir şey yapmak için söylemiyorum ya. Bu gerçek bir şey yani. İnsanların bağımlılıkları var hayatta ve kurtulamıyorlar. Onlar da aslında seni hep aşağı çekiyor yani, biliyorsun.
Ben şey olduğunu da düşünüyorum. İşte mesela adam bunu bizim yaptığımız etkinlikte Ranjel Gulati de söylemişti. Hı hı. Aslında senin yaptığın ve kendine kötü olduğunu düşündüğün bazı aktivitelerin hayatında hoşlandığın bazı
orada muhabbeti geçmişti, evet, doğru, aynen, hatırladım.
Onlarla eşleştirmen var diye bir şey vardı aslında. Yani mesela ben sigarayı bırakmaya çalıştığım her dönemde bunu çok net bir şekilde fark ettim. Ben yani işte çok yoğun çalışıyorum ve çalıştığım zaman da kafam gidiyor yani böyle işte. Evet,
flow'a giriyorsun.
Flow'a giriyorum. 1,5 saat, 2 saat mesela masadan kalkmıyorum falan. Ve o zaman dışarı çıkıp işte sigara içtiğim zaman falan filan benim için
kurtuluş.
Kurtuluş anı aslında. Ve böyle mesela insanlarla konuşmayı hiç falan sevmiyorum. Bir de öyle insanlar var bu arada. Sosyalleşme olanlar var mesela.
Sırf sosyalleşmek için.
Ben hiç mesela sıfır. Yani insanlar şey falan diyorlarmış kolektif hasta, işte bu çocuk sürekli kulaklık takıyor.
Hiç yaklaşamıyorsun.
Yani aslında şey.
Sadece
alakası
o anda
yok.
Muhabbet etmek istemiyorsun.
Evet evet, ben muhatap olmak istemiyorum o insanlarla, çünkü kafamı dinlemeye çalışıyorum. Yani zaten kafamın içinde bir milyon tane şey dönüyor. Sakinleşmek için. Şimdi ben bu eşleştirmeyi yaptıktan sonra
Başka bir şey yüzünden içiyorsun.
Evet işte. Evet aynen. Zaten yani işte çok zor yani, anladın mı, onu atmam. İşte Rangel Gulati de şey örneğini vermişti. Yani işte yemeği böyle böyle yemeyeceğim falan. Hı. Sonra adam bir bakıyor. Öyle yediği yemeklerin hepsi en sevdiği arkadaşlarıyla bilmem ne. Tabii. İşte gece dışarı çıkıp işte ne bileyim.
Bir nostaljisi aynen. Bir şey var.
Şimdi sen mesela atıyorum hayatında öyle bir döngü oluşturmuşsun ki gerçekten de seni çok mutlu ediyor. O döngünün içerisinde de sevmediğin bir şey var ve o ikisini de eşleştirmişsin. Nasıl yapacaksın?
Bir de bunun farkına varmak da çok şey. Çünkü normalde insanlar ne diyorlar? Sigara diyor ya. Sigaranın zararlı olduğunu biliyorum diyor. Biliyorum diyor. Ama bırakamıyor. O eşleştirmeyi fark etmek büyük olsun insanlar da bir şeye de sebep olacak. Böyle bir hay Allah ya, ben bunları eşleştirmişim. Şimdi daha da zorlaştı iş. Hı. Çünkü sigara kötü. Kötüyse bırak. Hani bu kadar düz ya normalde. Evet. Hiçbir zaman o kadar düz değil işte.
Bir diğer şey de bu kötü yani negatif döngüler var ya. Hı hı. İşte mesela şeker bunun en büyük şeylerinden birisi. Hı hı. Sigara böyle. Hı hı. Ama mesela böyle şey, ya sigaradan daha da kötü şeker bence.
Yani teknik olarak
şöyle
daha büyük bir yeri bağımlı hale getiriyor beynimde. Hı hı. Yani herhangi bir uyuşturucu bağımlılığından, hı hı, daha ciddi bir bağımlılık, evet, şeker bağımlılığı.
Bir yani, de şeker
o yüzden
çok daha büyük bir haz bence.
Yani, evet, evet,
yani sigaradan falan çok daha büyük bir haz. Alkolden daha, falan daha büyük bir haz.
Daha ya saf böyle görünüyor ya, evet, daha temiz görünüyor. İçini yiyebiliyorsun ve ölmüyorsun ya, aynen, o anda.
Ve şeker, ya o döngü, o negatif bir döngü aslında, mutsuz, hı-hı, eden bir döngü sonunda. Yani mutsuzluğa sebep olan bir döngü, ama bunlar daha çekici oluyor. Evet. Ve daha iyiye giden döngüler, bu da şeyin kitabında vardı. Hooked diye bir, hı-hı, kitap vardı ya. Sonra zaten onu yazan adam da yazdığıma bir pişman oldum falan filan diye bir açıklama falan yaptı. Şey, çünkü aslında adam bayağı, ben o kitabı okuduğum zaman hatta onunla alakalı da konuşmuştuk.
Evet, evet.
Ne lan bu böyle dijital uyuşturucu yapma kitabı gibi diye böyle hani şey tepki vermiştim ben de. Çünkü,
sonra milleti.
Evet, ama gerçekten öyle. Adamın hep anlattığı şey işte mesela neden Facebook'un newsfeed'i işte böyle şey. Çünkü depresif bir feed loop cycle var aslında. Bakıyorsun hafif depresi oluyorsun. Biraz Instagram bunun en büyük şeyi yani.
Böyle aynen öyle.
Instagram'a baktığında depresif olmama imkanın yok çünkü herkes mükemmel.
İşte o kadar parlak, yani algıda önde parlak gözüken şey arkada aslında sana bayağı bir negatif, evet, etkide bulunuyor. Aynen, aynen. Ve bunun sen farkında değilsin.
Ve bundan çıkmak çok zormuş. Yani kesinlikle, bu döngüye girdiğin zaman ya yani şey gibi eksiye giden döngüler, yani eksiden sıfıra gitmek çok zor. Ama artıdan sıfıra düşmek çok, çok kolay.
Kesinlikle.
Bu şeyde de öyledir bu arada. Yatırımda da öyledir mesela. Eğer %50 kar edersen, hı hı, işte 100 liram var, 150 oluyor. Ama %50 zarar edersen, hı, ondan sonra 50 lirayı iki katına katlaman gerekiyor. Yani yes, kar ettiğin tutar iki katı olması gerekiyor. Ondan böyle bu eksiye döngülerden gerçekten insanların şey dikkat düşün, etmesi gerekiyor.
Mesela depresyona girdin. Hı hı. Nasıl çıkacaksın? Kendi, evet, kendine nasıl çıkacaksın yani? Aynen. Çünkü depresyona giriyorum yani çok, hala. Her, evet, an giriyorum yani içeri doğru.
Bir de şey aslında normal zihinsel state'in sıfırın biraz üzerinde. Hı-hı. Şey değil yani, sen zaten yüzde duruyorsun ve falan filan.
Tabii
yani eminim öyle insanlar vardır da. Yani çok, tabii, az karşılaştım öyle genelde.
Her an
pozitif. Her an aşırı pozitif insanlar çok olmuyor özellikle Türkiye'de. Ama aşağı doğru düşme ihtimalinin daha şey oluyor ve ondan sonra oradan çıkmak diye bir şeyden bahsediyorsun.
O bir yetenek işte, evet, bence onun öğrenilmesi lazım. O öğrenilirse ancak hayat daha produktif bir hale gelir. Çünkü seni aşağı çekecek o kadar çok şey var. Gelirken takside kavga ediyorsun mesela. Bitti işte. Yani Sami Can o kadar çok başına gelen bir şey
çok
ki.
Çok olası. Çok olası.
Ya gerçekten ondan çıkıp bir tane kola girecek olsan, biriyle konuşacak olsan, moralin bozuk bir şekilde başlamanla ve mutlu bir şekilde başlaman arasında inanılmaz büyük bir fark var. O yüzden buralardan çıkmanız lazım. Benim biraz daha şu anda odaklandığım kızım bunların yani bunu öğrenmenin yanında bunu yapmanın kolay yolları var. Kolaylaştıran şeyler var daha doğrusu. Eğer işte hayatında sigara içmeyen bir adamsan, şeker yemeyen bir adamsan o düşüşlerin çok sert olmuyor. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela sen taksi şoförüyle kavga ettin. İşte eksi 50 demeyeceydin, tamam mı? Öyle diyelim yani.
Eksi 50
demeyeceğim. Ben sırf şeker yemediğim için oradan aldığım damage -20 oluyor. Çünkü
tabii
kendimi yukarıya doğru o kadar rahat alıştırmamışım. Yani ben her an şekeri ağzıma attığım anda artı 50'yim ben her türlü dememişim. Onu ben alıştırmışım.
Başka şeylerle azaltmışsın.
Aynen öyle.
Aynen.
O insana kesinlikle bir şey veriyor. En başta tabii ki yoksunluk çekiyorsun işte normal şeylerdeki gibi. Ondan sonra geçtikten sonra mı hayatındaki performans artıyor. Böylece ya. Ne oluyor? Gün içinde sen mesela işte acıkıyorsun ve bitiyorsun acıkınca. Sen gözün kararıyor böyle. Hareket edemiyorsun. Senden bahsetmiyorum. Herkesten bahsediyorum. Ben eğer o acıkma süresini yani çok abartmazsan tabii acıkırsan herkes ölür biter de onu abartmazsam o kan şekerim o kadar hızlı düşmüyor benim. Çünkü o kadar hızlı artmıyor hiçbir zaman. Onu demek istiyorum. Yani sen şeker yiyince ne oluyor? Kan şekerin fırlıyor. Böyle patlıyorsun ilk önce enerjiden. Sonra da böyle kolunu kıpırdatamıyorsun. Geçiyorsun.
Daha demin söylediğin şeylerden birisinde yani küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Yani yanlış anlaşılmasın. Hani herkes şekerin kötü olduğunu, sigaranın kötü olduğunu biliyor dedin ya. Aslında bence biraz insanların araştırması gerekiyor.
Doğru.
Mesela ya biliyoruz elbette ama ne de şeker olduğunu bilmiyoruz.
Ya şekerin ne olduğunu bilmiyorsun.
Evet, doğrusu. Şekerin ne olduğunu yani, bilmiyorsun ve
poşetin nelerde arkasına şeker yazması gerekmiyor o zaman.
Ya bir de şöyle bir şey var. İşte mesela şekeri biliyorsun ama mesela glisemi indeksini bilmiyorsun. Aslında bir arkada teorik bir şeyde de biraz oturtman gerekiyor.
Tabii,
neden? Çünkü işte anlatmak gerekirse mesela zaten bir sürü şeyde şeker var. Ben hiç şeker yemeyeceğim demeye çalıştım.
Çubuk
bayağı bir
şeker var.
Yani hayatını karartıyorsun şeker yemeyeceğim dediğinde. Ama işte kana daha hızlı karışıp kandaki şeker oranını çok daha az yükselten, işte bunu daha böyle detaylı ve güzel anlatacak insanlar elbette vardır. Onlardan dinleyin. Şeyler çok daha tehlikeli. Mesela ben bunu şeyde fark etmiştim. Türkiye'de hiç bilmiyor. Beyaz pirinç.
Tabii.
Ile bulgur.
Aynen öyle.
Bulgurda daha fazla kalori var. Ama glisemi endeksi çok düşük.
Evet.
Neredeyse hiç kan şekerini arttırmıyor.
Doğru.
Beyaz pirinçte de çok az kalori var. Bu arada kalorisine baktığında şey. Ama inanın yani böyle
zıplatıyor.
Böyle şey gibi küp küp şeker yemişsin gibi kanını zıplatıyor.
İşte beyaz pirinç çünkü işlenmiş bir pirinç. O yani daha genellersek yani yardımcı olacaksak eğer şu anda insanlar işlenmiş şeylerden doğal olmasına rağmen işlenmiş şeylerden birazcık uzak durmak lazım. Evet. Çünkü işlendiği anda o özellikler çok ortaya yani çıkıyor.
Onun detaylarını işte böyle diyetisyen bilmem ne falan filan gibi şeylerle konuşabilirler de ben tek bu şeyi şundan dedim yani ben böyle olduğunu bilmiyordum mesela. Öğrendiğimde çok şok oldum. Havuç mesela. Havucu biliyorsun yani havuç böyle şeymiş. Kim
abartma
bilir yani.
Gerek.
Havuç en yüksek glisemi endeksi olan şey. Yani böyle her şeyden yüksek. Böyle normal bir çikolata falan yesen aynı kıvamda yani.
Şimdi orada şöyle şey var. Sadece glisemik endeks yani bir scorecard olmasından bahsediyorsak sadece glisemik endeks yetmiyor. Mesela çikolata mı havuç mu dediğine sadece glisemik endekse bakarsan mesela çikolata diyebilirsin ama yani tabii ki değil. Çünkü oradaki o şekerin bağının, o kimyasal şeyinin bağının uzunluğuyla alakalı bir şey var. Sen çikolatadaki yediğin şekerin bağı böyle
tabii aynen. O
ne diyeyim hani 3 santim diğeri 15 metre
olmasıyla yani. Alakalı. Evet ya yani bir sürü kompleks şey var zaten bizim tam deneyim şey derinlemesine bildiğimiz bir şey değil. Ama işte bence teorik olarak da güzel bir bilgi almak lazım. Ondan sonra ona göre yani aslında
ya o bilgi çok uzak değil ya. Ben alabiliyorsam herkes alır işte bu kadar basit.
Şey ben de böyle bir 6 ay falan şeker yememiştim.
Sonra
bir yedim inanılmaz ya böyle kafam böyle güzel başım oldu. Döndü falan böyle o ne oluyor falan böyle şey hani bayılmadan önce gözünün hare kısmında yani. Şey olur ya böyle beyaz beyaz yanar falan öyle şeyler falan içtim lan ne oluyor başım dönüyor falan
işte.
Ki normal dümdüz böyle çok aşırı şekerli bir şey de yememiştim çünkü bayağı şekersizlik ya yani şey oluyor. Hani
oturuyor bir yere.
Koşucuların şey vardır ya uzun mesafe koşanların böyle bir şey oluyor ve ondan sonra bir anda tekrardan canlanıyorsun falan. Onun gibi bir yere kadar düşüyorsun ondan sonra bir anda tekrar ayılıyorsun ve o nokta çok güzel aslında.
Yani senin kendi hani şöyle şeyler de geliyor mesela işte beyin neyle çalışıyor şekerle o yüzden şeker yemek lazım falan gibi laflar var. Yani emin olun hiçbir beynin kullandığı şeker o dışarıdan aldığımız işlenmiş şekerden değil. Biz kendimiz üretiyoruz onu. O yüzden gidin karbonhidrat yiyin karbonhidrat yemeyin demiyorum. Ama uzun bağlı şeyleri yiyin. Daha huzurlu olursunuz yani. Bunu basitçe söyleyebilirim. Ben kendim işte benim en büyük life hack'im bu. Bundan bahsetmek istemiştim aslında.
Başka var mı? Peki yemek dışında.
Yemek dışında. Aslında şeyler var ya. Uykuyla ilgili şeyler var. Ben aslında birazcık uykuya fazla takılmıştım. Ondan sonra birazcık bıraktım. O da şeyle ilgili hani. İşte power nap'ler. Daha kısa uyumaya alışmalar falan. Ama onun şu anda yapabilecek halde olduğunu düşünmüyorum. Beceremedim yani.
Çok tehlikeli sakın yapma.
Hangisinden bahsediyorsun?
Kısa uyumak.
Evet yani o O olmuyor yani. Ben de olmadı. Yani.
Yok ya, bence ben yaptım bu arada. Üniversitedeyken yapmıştım. Bayağı çok bir erken yapmışsın. Hafıza kaybına ve şeye sebep oluyor. Evet.
Peki ne kadar uzun yaptın? Onu yani hiç kırmamak gerekiyor.
15 gün falan. Hmm. Sadece power nap yaptım.
Yanlış anlamış.
Ve yok yok, böyle şey var onun. 3-4
saat uyuman lazım ama.
Neydi? Ya zaten 3-4 saat uyuyorsun da 90 dakikada bir 15 dakika, 90 dakikada bir 15 dakika böyle bir şeyle. Sonra bayağı kafan tamamen gidiyor. Yani dissociative, yani bir şeyleri birbirine bağlama yetini falan kaybediyorsun.
balık
sonra, evet evet aynen. Sonra normalde beyninin çalıştırdığı hafıza paternleri var. Hı. Onları falan kaybediyorsun. Yani mesela atıyorum, normalde hep yürüdüğüm yolu aslında beynin fotoğrafik olarak arkada tutuyor yani. Hani sen şey demiyorsun, ben şimdi bilmem Fener tabii yolu sokakta yürüyorum falan demiyorsun. Onlar falan gidiyor. İşte ne bileyim, mesela bugün buraya gelirken fark ettim. Sizin hemen şurada bir tane çiçekçi standı var. Hep ben onu görüyorum. Onu gördüğüm zaman biliyorum ki 3 blok sonra size geleceğim falan. O tarz ondan şeyler gidiyor falan gidiyor. Bayağı böyle şimdi andavula bağlıyorsun.
Allah Allah. Lan
Allah Allah, ne oluyor?
Ama sen bence falan yanlış yapma. Millet yapıyor ya bunu. Yapıp becerenler var yani.
Şöyle bir şey var. Bununla alakalı Danimarka'da bir şey vardı. Uyku tipi insandan insana değişen bir şey de var. Yani bazı insanlar bunu gerçekten yapamıyorlar. Yani uykuyu çok fena zorlayan bir hormonal bir yapında olabilir.
Belki genetik bir şeyle ilgili. Bu uykunun yanında, yani uykuyu beceremediğim için ondan çok bahsetmiyorum. Ama şey var bir de.
Uyku eki, çok pardon. Uyku eki bence genel insan için doğrusa, yani doğru bir saatte kalkıp uyumak ve kalkmak, hı hı, ve bunu düzene sokmak yeteri beni çok iyi, çok şey yaptı. Mesela tabii ben normalde 2 falan gibi uyuyordum ve haftada 2 gün eksik uyanıyordum. Onu düzelttim mesela, bayağı böyle çok daha iyi kalkıyorum.
Kesinlikle, yani kendi benim de öyle mesela, 8 saat uyumazsam ben, hı hı, olmuyor. Kesinlikle 8 saat uyumam lazım. İsterse 9
oluyorum. Çok kötü oluyorum.
Bir kere beynim çalışmıyor ya. Kesin o kadar yani debuff yemiş gibi oluyorum ben. Yani kesinlikle hiçbir şey yapamıyorum ya. Böyle boş duruyorum.
Ben bu gece işte bugün 6 saat uyudum. Ama bir önceki günde 6 saat uyumuştum. Haftada bir kez yapabiliyorum sadece. 5 saat uyumuştum. Bugün işe giderken çantamı unuttum. Ondan sonra arabayı yanlış yere park etmişim. Bir binanın kapısına park ettiğim için böyle olay oldu. Sonra evin anahtarını şeyde unuttum, ofiste unuttum. Ve direkt yani bugün direkt bütün performansım gitti. Yani
bir saat daha fazla çalışacağım diye kayıplarına baktım. Aynen öyle. Hiç gelecek bir şey değil. Bunların dışında demin bahsedeceğim şey vardı. Nefes almak. O bayağı ilginç bir şey. Bilmiyorum sen ne kadar onun içindesin ama bizim normalde işte yaşarken, normal nefes alıp verirken hiç farkında olmadığımız, yapmadığımız bir şey. O nefesle ilgili de bazı antrenmanlar var. Nefes almayı öğrenince bu sefer tabii ki hani oksijen seviyesi yüzünden daha farkında oluyorsun. Daha işte enerjin de daha yüksek oluyor. Yine en sonunda productivity'nin
artıyor. Yoga yapınca ben bunu fark ettim.
Ben hiç yoga yapmadım. Yani yogada peki şöyle bir şey var mı? Nefes almak zorunda mı kalıyorsun? O yüzden mi acaba?
Hayır. Nefesini hissettiriyor ve nefesini bir tempoya sokuyor ve nefesini aldığını ve verdiğini yani bir sistematiğe bağlıyor. Yani şimdi nefesinizi alın ve bilmem ne falan.
Onu refleks haline mi getiriyor?
Yok, çok farkında. Yani bir robotsun ve şimdi nefes butonuna bas, şimdi de nefes verme butonuna bas gibi yapıyor. Bir de onu çok yavaş bir tempoyla yapıyor. Ve bir yandan da fiziksel aktivite yaptırdığı için aslında şeyi fark ediyorsun. Çok önemliymiş falan. Mesela şey oluyor, bir tane hareket var. Yapıyorsun zaten aşırı spastik bir hareket. Falan böyle bir moddasın falan. O sırada nefesini tutarsan ve şey dinlemezsen dersi veren kişiyi, zaten kendini çok zora sokuyorsun falan. Sonra o şeyle bayağı bir rahatlatıyor seni. Evet, dediğin doğru bu arada. Bir de uyurken de nefes.
Yani, uyuyor halindeyken mi? Yani?
Mesela ben İstanbul'da fark etmemiştim. İstanbul'da işte kış döneminde falan filan kalorifer, zartut falan filan nem, yani oda çok nem kuruyor.
Evet.
Ve böyle bir kalkıyorum, burnum inanılmaz tıkanmış.
Tabii.
Zaten Türkseniz deviasyon vardır burnunuzda. Yani hani böyle %99 falan oluyor. Yes. Sonra bir kalkıyorum, uyumuşum ama böyle yani hiç sıfır, yani böyle hiç bir saat mi uyudum acaba falan diye.
Tabii o fiziksel şeyler, ortamı sağlamak zorundasın kendine ya.
Hack şu yaptım. Ben ışık olmadan uyanamıyorum. Ondan perdeyi açıp uyuyorum her zaman. Bir de kaloriferin üzerine havlu ıslatıp bırakıyorum.
Ortamı şey yapsın diye. Okay.
Evet, bayağı bir rahatlatıyor. Yani gidip lütfen Philips'ten işte bilmem ne makinesi falan almayın. Çünkü öyle makineler satıyorlar gerçekten.
Niye ya? Büyük şey olur belki.
Ya evet de yani havlu koyup kaloriferin üzerine çözebilir.
Her gün havlu ıslatıp ondan sonra havlunun yosun tutmasını istemeyen insanlar olabilirler yani. İnsanlar.
Okay, tamam.
Şimdi bir bakıyorsun senin evindeki yosun tutmuş. Aha bu yosun tutmuş ya gerçekten. Neyse evet öyle şeyler var. Bu arada uykuyla ilgili ben kesinlikle şey kabul etmiyorum ya. Uyku senin böyle görevin gibi bir şey. O kadar iyi uyuman lazım ki. Hı hı. Zamanından bağımsız olarak işte burnun kurumayacak, işte yattığın yatak iyi olacak falan filan. Öbür türlü çünkü sabah kalkıyorsun ve bittin yani. Uyku da yok. Hiç yani geri alma ihtimalin olmayan bir şey. Böyle kaldın, uykun da yok ve hiçbir şey üretemeyecek haldesin. Böyle çok sırtın ağrıyor, burnun kurumuş falan. Böyle hiç işe yaramayan, boş boşuna oksijen tüketen bir insan olarak hayatına devam ediyorsun. O yüzden yani insanlar bunu çok dikkate almalılar. Uyku çok kritik. Onun dışında işte nefes almak falan da kritik ama bilemiyorum ya. Produktif olmak. Sanki bunları konuştuktan sonra birazcık lüksmüş gibi geldi ya. Bu kadar zor mu ya produktif olmak?
Yani bunlar lüks değil. Yani biraz hayat kaliteni arttırmak için yapılan şeyler.
Ama işte yani şu anda şeyi fark ettim. O kadar böyle detay şeylerden konuştuk yani. Bunları yapmayan çoğu insan vardır ve yaşıyorlardır yani.
Ya işte bilmiyorum ama bence ya İstanbul'da yaşarken hayat kaliteni en önemli etkileyen şeyler. Bir, öncelikle sabah ne olursa olsun erken kalkmak zorunda kalıyorsun. Hı-hı. Ve iyi kalkmak çok önemli.
Yani iyi kalkabiliyor olman lazım o yüzden. Evet. Yani erken falan.
Bu bence hayat kalitenin için önemli bir nokta. Diğer şey İstanbul rekabetçi bir yer. Hı hı. Ve yani iyi iş yapmaya çalışıyorsan sürekli doğru hedefler koyup kendi geliştirmen gerekiyor. Bence o da bir şey.
Planlı, evet. Takdirde olman lazım.
Ve İstanbul yani ve diğer büyük şehirler, yani işte dün Ankara'daydım ben de, Ankara'da böyle olmuş zaten. Yani zamanı iyi yönetmen gerekiyor.
Ya tabii yani İstanbul'da tabii ki yani. Evet, iki yani toplantıya gitsen hiçbir şey yapamazsın yok, İstanbul'da.
İki toplantıya gitmek bile.
İki toplantıya gidemeyebilirsin.
Evet, yok ya bir günde iki toplantı bence çok iddialı. Yan yana falan olması lazım.
Kesinlikle. İki farklı yerlerdeyse mümkün değil. Neyse yani evet bir sürü aslında produktif olmak için bir sürü yapılacak şey var. Bunlardan bazılarından bahsettik. Yani her şeyden de bahsedemiyorsun ki yani hayatında çok ayrıntılı şeyler var. Mesela ben uyumadan iki saat önce... İşte bu birazcık şey idealist, hala çok yapabildiğim bir şey değil ama biliyorum, yapmaya da çalışıyorum. İşte bir saat önce diş fırçalamış ol, bir buçuk saat önce işte ekrandan kendini koparmış ol gibi şeyler. Bunları yaparsan uyku kaliteni artıyor mesela. Hı hı. Kendini böyle daha sakin bir haldeyken uykuya bırakmış oluyorsun. O da hem uykuya geçiş süreni hızlandırıyor hem de uyku performansını yukarı taşıyor. Sonra uyanınca daha iyi oluyorsun falan. Bu bayağı şey konu bu arada ya. Üzerine ayrı bir podcast bile yapılabilir. Hı hı. Sonsuza kadar böyle lifehacklerden bahsedersin.
Tabii tabii. Aynen. Lifehacks.com diye kocaman bir domain şey var.
Var mı öyle bir şey?
Tabii canım. Lifehackers.com inanılmaz yani. Böyle bununla alakalı içerik arayan insanlar varsa sonsuz içerik var yani orada hani.
İyi bakalım.
Sudokunuzu en hızlı nasıl çözersiniz kadar gitmiş böyle şeyler var.
Tam tersi.
Bir tane adam vardı ya. Bu böyle ünlü bir tane adam. Podcast'ı falan olan 4 Hour Work Week diye bir tane kitabı vardı. Dur bir sen kitabın adını biliyorsak kendisini hemen öğrenebiliriz.
Sanki ben böyle bir podcast olduğunu hatırlıyorum ya. Böyle life hack falan diye. Sen ondan bahsedeceksin sandım ama sen direkt siteyi söyledin. Belki adamların podcast'ı
da vardır. Adamın adı ne? Timothy Ferris. Tim Ferris.
Tim Ferris. Ha, o mu?
Ya ben hiç sevmiyorum bu adamı ama.
Öyle şeyler söyleme. Ya evet, Gümlet bunu, medya olarak bunu, bütün podcastlere eşit uzaklıkta.
Bunu çok seven adam insanlar var bu adamı. Ama
sen
yani,
niye sevmiyorsun gerçekten?
Ya şey birazcık kötü bir tanışmamız oldu diyeyim. Çünkü ben bunu işte böyle takip etmeye falan filan başladım. Bence birazcık fazla
hype,
enerjik ve böyle hani yeah falan filan tam böyle bir Amerikalı tarzı. Şey var ya biraz fazla göze batıyor. Bir de ben ilk tanıştığımda ya şimdi bunu da böyle podcast'te söylemek şey değil ama.
İlk tanıştığımda.
Yani dinlemeye başladığımda podcast'ını ve böyle bir tane şey video show falan filan bir şey var. Tabiri caizse kendi dışkısını nasıl tarttığını ve işte hani nasıl sağlığını iyi etkilediğini falan filan anlatıyordu.
Dışkısını tarttığını.
Evet evet. Zaten hani dedin ya işte bunları anlatıyoruz da bunlar lüks mü falan. İşte asıl bu lüks yani. Hani iyice saçmalamış adam yani.
Tarttınca ne diyor? Yani 100 gramsa iyice.
Tabii canım ya bayağı bir bundan bahsetti ya. Yani böyle şok bir şekilde izliyorum yani. Gerçekten bunu mu anlatıyor falan. Ve böyle hani bunun sağlığını ölçümlemek için her gün yapıyormuş falan. not alıyormuş. Ya böyle bir Excel'i var, her şeyi yazıyor falan.
Aynen.
Ya bilmiyorum, bana biraz şey geldi.
Evet. Aşırıymış gibi. Yani bilmiyorum, belki gün birinde biz de yapacağız ya da tuvaletler kendi kendine ölçecekler zaten, yani zaten falan.
Ben böyle bir efora gireceğimi çok sanmıyorum yani.
Biz de yaşlanıyoruz yavaş yavaş, böyle şeyler bize şey geliyor, fazla geliyor ama olur ya böyle şeyler. Çok basit. Gerçekten doktorun ihtiyacı olabilir çünkü şu dataya yani.
Evet, klinik data toplama diye bir konsept var. İşte zaten Apple çok uğraşıyor buna. Hı hı. Canlı bir şekilde falan toplayayım diye, ama yani datını çıkartmayalım diye şey yapmak istemiyorum yani. Hani.
Yok ya, o gelecek ya günün sonunda. Niye? Ben bu arada var ya, ona o kadar büyük bir hayranlıkla, ne derler, hayranlıkla denmez de böyle bir merakla bekliyorum ki o olayı. Yani şuraya dediğim bileğimi gösteriyorum. Bir çip koysunlar. Şu evet. Kadarcık böyle. Yani gerekiyorsa onu açsınlar da koysunlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben anlık, abi kanımda ne var, ne yok, hangi değerim, hangi seviyede bilmek istiyorum ya. Bu o kadar şeymiş gibi geliyor ki bana. Olması gereken ve hala benim başıma, yani benim ulaşamadığım bir teknolojiymiş gibi geliyor ki. Çok üzülüyorum yani. Git kan ver falan. Bu nedir ya, hala kan vermek? Şurada her yerim kan ya. Gerçekten. Benim. Çok bilmiyorum ya.
Ama olacak bu, ya. Bilen varsa. Önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde.
10-15
bir...
mi?
Evet.
10-15
biraz 10-15 yıllık ya. Bir dönüşüm içerisinde olacağız ve bu dönüşümde şey olacak. Yani bu dediğin şey olacak. Genetik verinle alakalı şeyler olacak. Şimdi genetik test böyle $50 falan doğru gidiyor işte. $1000'ın altına düştü. Genetik testinle beraber bunun kombinasyonuyla.
Şey, yani senin işte X hastalığı olma ihtimali %40 falan.
Bir tek o da değil. Farklı parça parça genetik testlerin yapılacak. Çünkü senin gözündeki genlerinle elindeki genlerin falan birbirinden farklı oluyor. Bir noktadan sonra mutasyonlardan dolayı. Ve işte atıyorum sürekli bir şekilde kanser olma riskini falan filan hesaplayıp mesela. İşte bunlarla alakasına geri bildirimler verecek falan filan. Gibi bir dünyaya doğru gidiyor. Bakalım o zaman şey ne olacak? Ben mesela o zaman şeker denilen olayın bayağı bir... Çünkü insanlar bu kadar bakmaya başlayınca şey olacak. Ya bir şey oldu Fatih böyle.
Ya geçen bir akşam bir şey yedik. Evet. Ya ben şuna bu arada kesinlikle inanıyorum. Bu iddialıyım da. Şu anda sigaranın üstünde bir şey yazıyor ya, sağlığa zarardır, öldürür falan diye. Hı-hı. İçinde şeker olan şeylerin üstünde bile çok kısa zamanda bu yazmaya başlayacak.
Evet.
Olur çünkü o kadar da kötü ya. O kadar kötü gerçekten yani. En az o kadar kötü.
Mısır... Şey var ya...
Şurubu.
Mısır şurubu.
Allah işte ya. Yani ölüm mü içiyorsun ya?
Aynen. Bayağı fena.
Arkadaşlar şeker de. Yemeyin.
Evet, tamam. Anti şeker lobiciliği yaparak...
Evet, beni vururlar mı acaba ya? Vurabilirler ha. O kadar etkin olsaydım vururlardı.
Çok çok dinleyicimiz olduğu için belki şey olur.
Belki ayağımı sıkarlar.
Kargil diye bir firma var biliyorsun biraz. Evet. Onlar mısır şurubu şeyinde.
Onların mafyası da vardır. Kargil mafyası.
Montana neydi, Montana değil, Montesa mıydı
bilmiyorum, neyden bahsediyorsun?
İki tane firma var işte, Cargill'le
hiçbir fikrim
şey, ya bu ikisi bütün o mısır şurubu lobisinin başındalar, şeker lobisinin.
Ya bir de bak şöyle bir şey var, yani bütün gelişmiş ülkelerdeki bütün en zengin yemek zincirlerine bak, neyin üstünden yürüdüklerine bak. Yani McDonald's'ın hamburgerine bak, sana onu yediren şey ne? İki tane şey var, ben sana söyleyeyim. Biri sodyum, biri de şeker. O kadar tuzlu ve o kadar şekerli ki. Çünkü böyle inanılmaz bir tat cümbüşü. Yiyorsun ve böyle beyninde böyle çiçekler açıyor. Aynen. İşte bu. Çok tuzlu ve çok şekerli aynı zamanda.
Ve o zaman şimdi ben bir de bunları da yemeliyim. Falan.
Aynen. Patates kızartması da ne kadar da tuzluymuş, ne kadar da güzelmiş. Şimdi reklam gibi oldu. Şimdi bunu dinleyip herkesin sipariş verecek insanlar da vardır. O ana denk geldiğimiz insanlar vardır. Onlardan özür dileyelim. İstemeyin arkadaşlar öyle şeyler. Gidin salata yiyin, bir şeyler yiyin. Şekerden uzak durun. Normal beyaz işlenmiş şeylerden de uzak durun. Onun etkisini zaten zamanla göreceksiniz. Zaten eğer şimdi siz yapmazsanız belki birkaç yıla mahalle baskısı olarak da gelecektir ya etrafa. Aa, sen de mi şeker yiyorsun ya? Bizi bıraktık 3 yıl. Böyle şeyler, muhabbetler olabilir yani.
Okey. Bence artık bölümü kapatabiliriz.
Kapatabiliriz. Şeyden hiç bahsetmek istiyor musun? Power FM'den.
Ne diye bahsedeyim Power FM'den?
Bilmem işte, hani sana bir şey sordum aslında ben. Nasıl bahsetsek acaba diye. Bahsetmeye de biliriz.
Yani Power FM'le...
Belki bugün ne günlerden? Çarşamba.
Evet, bugün çarşamba.
Salı günü Power FM dinlemiş olanlar varsa
evet.
Karşılaşmışlardır.
Aynen, artık aslında şöyle bir şey var. Arada sırada teknoloji, girişimcilik, yatırım dünyası falan filan gibi
bizim konularla
alakalı. Yani bizim genellikle kapsam alanımıza giren konular hakkında bir haber tarzı bir şey çıktığında Power FM'de bizim yorumlarımızı duyabilirsiniz. Mesela işte bu salı günü bununla alakalı ya konu neydi?
Ünlülerin.
Avicii diye bir tane müzisyen var. Bu bir tane şirkete yatırım yapmış. Ondan sonra da bu şirket satılmış. Evet aynen. Neden böyle bir şey var diye sordu Power FM ekibi bize. Biz de şey diye cevap verdik işte hani bunlar yapıyorlar zaten bu tarz yatırımlar.
Başka adamlar,
başka adamlar da var. İşte Justin Timberlake çok yapıyor. Lady Gaga yaptı zamanında. Neden yapıyorlar? İşte çünkü aslında kendi ismiyle bir şeyleri promote etmeye çalışıyor. Onun reklamını yapmaya çalışıyor.
Şey var. Neydi o kadın ismi? Jessica Alba. Hı hı. Onun inanılmaz büyük milyar dolarlık bir şirketi var mesela.
Tabii.
Neydi? Honest mıydı neydi öyle bir ismi vardı.
Beats by Dr. Dre ve işte Tidal var biliyorsun.
Yani
falan.
İnsanlar parayı nereye yatıracaklarını batı dünyasında biraz farkındalar.
Ve tabii bir de şey şimdi sen kişisel marka oluşturduğun zaman onun yanına bir şey bir koydun mu Amerika'da çok klasik.
Monetize ediyorsun.
Evet. Aynen bildiğin monetize ediyorsun. İşte Barış Koç'tur şekersiz bilmem nelerini ister aynen. miydin?
Tam olarak öyle ya. Çünkü şekersiz kompleks.
Evet. Barış'ın onayladı. Barış'ın kompleks.
Aynen öyle. Bu tamamen audience işi ya. Yani işte Beyoncé mesela bir tane parfüm çıkarsın ki çıkarmıştır büyük ölçüde. Evet, ondan senede böyle 3-5 milyon dolar belki daha fazla hiçbir fikrim evet. olmadığı için sallıyorum. Kazanıyordur. Ve bu işler gerçekten de böyle bu adamlar da yapıyor. Neyse sonuç olarak Power FM'de öyle bir çalışmaya girdik mi diyeyim. Arada öyle bizim sesimizi de duyabilirsiniz diyebiliriz. Bu arada bu hala herhangi bir sponsorluk ıvır zıvır hiçbir şey değildir.
Evet,
onlar aynen. bizden bunu rica ettiler. Biz de okey dedik.
Ve ortak amaç hala podcast ekosistemini geliştirmek.
Evet. Başka haberlerde şu anda kesin olmadığı için konuşmuyoruz. Evet, veremiyoruz.
Aynen.
İleriki bölümlerde birazcık bahsederiz diye tahmin ediyorum.
Diyelim ve yavaşça bölümü bitirelim.
Aynen.
Evet. Gümlet Medya'nın sunduğu girişimci muhabbetinin 145. bölümünü dinlediniz arkadaşlar. Bu bölümde olabildiğince kendi hayatımızı optimize etmek için kullandığımız yöntemlerden bahsettik. Gümlet Medya'nın sunduğu diğer podcastler Serbest Oyun İmalatı. Önümüzdeki hafta salı günü yeni bölümü çıkıyor. Onun dışında Andaç ve Eren'in sunduğu Üretim Bandı. Bu hafta bölüm yayınlayamadık. Sanıyorum bölüm önümüzdeki haftaya kaldı. Son olarak da Koray ve Arman'ın sunduğu Yollarda TV. Bu üç podcast'i de dinlerseniz seviniriz arkadaşlar. Üçü de birbirinden farklı güzel podcast'ler diyorum. Onun dışında www.girişimcimuhabbeti.com adresinden bizim web sitemize girip bölümlerimizi görebilirsiniz. E-mailınızı bırakıp Slack kanalımıza üye olabilirsiniz. 1575 üyeydi en son Slack kanalı.
Çok exact oldu.
Evet, aynen. Onun dışında e-mailınızı bırakıp e-mail listemize üye olabilirsiniz. Oradan da bölümlerimiz düzenli şekilde geliyor. Facebook, Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. patreon.com/girişimcimuhabbeti adresine girip bize 1-5-25 dolar destekte bulunabilirsiniz. En çok istediğim şey aslında Ekşi Sözlük'ten ve iTunes'dan yorum bırakmanız.
iTunes'dan yorumsuz oylar geliyor.
Evet.
Yani eleştiri varsa, aklınıza herhangi bir şey varsa yazarsanız seviniriz. Ekşi Sözlük'ten de. Ekşi Sözlük yazarı olmak evet, herkesin olmadığı bir şey. Farkındayım. Ben de değilim. Ama arada bakıyoruz. Motive oluyoruz. Yazabilirseniz oradan da yazarsanız seviniriz.
Tekrardan bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere.
Bye bye.